Ayrım 40. Huzursuz Adam. Henning Mankell. Sayfa 437. Wallander teşekkür edip arabasına yürüdü. Limham'dan ayrılmak üzereyken bir ziyaret daha yapmaya karar verdi. Neredeyse 50 yıl önce bıraktığı bir işaretin hala orada durup durmadığını görmek istiyordu. Bunu aslında hep yapmak istemişti. Arabasını kilisenin bahçesinin dışına park edip kiliseyi çeviren duvarın batı ucuna gidip yere çömeldi. O zamanlar 10 yaşında mıydı, 11 mi? Hatırlamıyordu ama hayatın gerçeklerinden birini keşfetmiş olacak kadar büyüktü. O da kim olduğu ve tamamıyla kendine ait kimliği olan biri olduğu gerçeği. Bu keşfin tutuşturduğu kıvılcımla içinde bir şey yapma isteği uyanmıştı. Çok gizli bir yere asla kaybolmayacak kendi işaretini bırakacaktı. Üstü demir parmaklıklı, alçak kilise bahçe duvarı bu iş için seçtiği özel yerde. Böylece bir sonbahar akşamı ceketinin altında sakladığı bir çekiç ve sağlam bir çiviyle evden gizlice çıkmıştı. Limham sokakları bomboştu. Yeri önceden belirlemişti. Duvarın batı ucuna doğru olan taşlar aşırı derecede yumuşaktı. Adının baş harfleri olan KW'yu kilise bahçesinin iç duvarına kazırken soğuk bir yağmur yağmaya başlamıştı. Wallander adının baş harflerini hiç zorlanmadan buldu. Harfler silikleşmişlerdi ve onca yıldan sonra eskisi kadar belirgin değildiler. Oysa yaparken taşı iyice oyarak kazmıştı. Ama işte işareti hala orada duruyordu. Bir gün Clara'yı buraya getireceğim dedi kendi kendine. Ona dünyayı değiştirmeye karar verdiğim günü anlatacağım. Üstelik bunu sadece bir taş duvara adımın baş harflerini kazıyarak gerçekleştirmiş olsam da. Kilisenin avlusuna gidip bir ağacın gölgesindeki banka oturdu. Gözlerini kapadı. Sanki zihninde kendi çocukluk sesinin yankılarını duyabiliyordu. Sesinin çatlarkenki haline ve yetişkinlerin dünyasına dair her şeyin kendisini nasıl zorladığını, belki zamanı gelince buraya gömülmeliyim diye geçirdiği içinden, başlangıca dönmek, son uykusu için aynı toprağa gömülmek, mezar taşını bile duvarına kazımışım zaten. Kilisenin avlusundan çıkıp arabasına geri döndü. Motoru çalıştırmadan önce Asta Hagberg ile yaptığı görüşmeyi düşündü. Eline ne geçmişti? Cevap basitti. İlerlemek adına tek bir adım bile atamamıştı. Louis hala eskisi gibi kocaman bir bilmeceydi. Bir denizcinin karısı, hiçbir fotoğrafta resmi yok. Ayrıca Håkan von Encke ile adada buluştuğundan beri içine çöreklenen huzursuzluk da hala geçmemişti. Göremiyorum diye düşündü. Her neyse çoktan bulmuş olmalıydım. 34. Kısım. Wallander eve sürdü. Asta Hagberg'i ziyaretinin hiçbir sonuç getirmemesiyle başa çıkabilirdi. Ama Bayba'nın ölümüyle hissettiği elem üstüne fena çökmüştü. Parçalar halinde geliyordu aklına. Ani ziyaretinin anısı ve aynı şekilde ani ayrılış. Ama bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Onun ölümünde kendisininkini de yaşamıştı. Arabasını park ettikten sonra Jussie'yi serbest bıraktı ve köpeğin kaçıp gitmesine izin verdi. Kendisine büyükçe bir bardak vodka koydu ve mutfakta ayakta bir dikişte içti. Bardağını yeniden doldurdu ve yanında yatak odasına götürdü. İki pencerenin perdelerini kapattı, soyundu ve çıplak halde yatağın üstüne uzandı. Bardağını gevşek göbeğinin üstüne koydu. Belki bir adım daha ilerleyebilirim diye düşündü. Eğer bu da işe yaramazsa peşini tamamen bırakırım. Håkan'a Linda ile Hans'a saklandığı yerden bahsedeceğimi söyleyeceğim. Eğer bu kayıp halde kalmayı tercih etmesi ve kendine saklanacak yeni bir yer bulması anlamına gelirse kendi bilir. Uytterberg, Nordlander ve Atkins ile de konuşacağım. Sonrası artık benim işim değil, zaten değildi ya. Yaz neredeyse bitti, tatilim berbat oldu. Ama yine de ben nereye saklanmış olduğunu düşünüp duruyor olacağım. Bardağını bir dikişle boşalttı. Alkolün içini ısıtarak hoş bir şekilde yavaş yavaş kendisini ele geçirişini hissetti. Bir adım daha diye düşündü yeniden. Evet ama neydi o? Bardağını yatağın kenarındaki komodinin üstüne bıraktı ve kısa bir süre sonra da uyuyakaldı. Bir saat sonra artık ne yapacağını biliyordu. Uyurken beyni bir çözüm formüle etmişti. Açık açık görebiliyordu. Şu an için en önemlisi de buydu. Hans'tan başka bu bilgiyi kendisine kim verebilirdi? Çok fazla duyarlı biri olmasa da akıllı bir adamdı. İnsanlar bilinçaltına attıklarıyla aslında bildiklerini sandıklarından daha fazlasını bilirlerdi. Kirli çamaşırlarını topladı ve makineyi çalıştırdı. Ardından dışarı çıkıp Jussie'yi çağırdı. Uzaktan komşunun yeni sürülen bir tarlasından havlama sesleri duyuldu. Ardından Jussie koşa koşa geldi. İğrenç kokan bir şeyin içinde yuvarlanmıştı. Wallander onu kulübesine soktu, bahçe hortumunu musluğa takıp onu yıkadı. Jussie kulübesinde kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, yalvaran gözlerle Wallander'a bakıyordu. ''Bok gibi kokuyorsun'' dedi Wallander ona. ''Evimde leş gibi kokan bir köpek istemiyorum.'' Wallander mutfağa geçip masaya oturdu. Aklına gelen en önemli soruları yazmaya başladı ve ardından Hans'ın Kopenhag'daki telefon numarasını aradı. Kendisine Hans'ın bütün gün önemli toplantılarla dolu olduğu söylenince sabrı taştı. Santraldeki kıza Hans'a bir saat içinde Üstad'dan baş müfettiş Wallander'i araması gerektiğini söyledi. Telefon çaldığı sırada Wallander çamaşır makinesinin kapağını yeni açmış ve içine deterjan koymayı unuttuğunu fark etmişti. Öfkesini gizlemeye gerek görmedi. ''Yarın ne yapıyorsun?''
''Çalışıyorum.
Neden böyle öfkelisiniz?'' ''Yok bir şey. Beni ne zaman görebilirsin?''
''Ancak akşama. Gün boyunca toplantı ve randevularım var.''
''O zaman onları yeniden ayarla. Saat 2'de Kopenhag'da olacağım. Bir saatine ihtiyacım var. Ne fazlasına ne azına.''
''Bir şey mi oldu?''
''Her an bir şeyler olmakta. Eğer önemli olsaydı sana çoktan söylerdim. Sadece birkaç soruya yanıt istiyorum. Kimi eski, kimisi de yeni sorular.''
''Akşamı bekleyebilirse sevinirim. Finans dünyası karma karışık.''
''Saat 2'de oradayım.'' dedi Wallander. Alıcıyı bıraktı ve içine daha fazla deterjan koyarak çamaşır makinesini yeniden başlattı. Ama kendi unutkanlığı yüzünden makineyi cezalandırmanın çocukça olduğunu biliyordu aslında. Çimleri biçti, garaj yolundaki çakılları tırmıkla düzeltti, bahçe hamağına uzanıp Noel armağanı niyetine kendini şımartıp Verdi hakkında bir kitap okudu. Çamaşır makinesini boşaltırken aralarına yanlışlıkla kırmızı bir peçetenin karışarak her şeyi pembeye boyamış olduğunu gördü. Makineyi yeniden çalıştırdı. Sonra yatağın kenarına oturup parmak ucuna iğne batırarak kan şekerini ölçtü. Bu da yapmayı hep unuttuğu bir şeydi. Ama 146 çıkan sonuçla her şey normaldi. Çamaşır makinesi üçüncü defa görevini yerine getirirken kendisi kanepeye uzanıp yeni aldığı Rigoletto kaydını dinledi. Bay bayı düşünüyordu, gözleri yaşlarla doldu. Onu yeniden hafızasında hayata döndürmek istedi. Ama gitmişti artık ve bir daha dönmeyecekti. Müzik bitince buzdolabından balık yahnisi çıkarıp yedi ve üstüne bir bardak su içti. Tezgahın üstündeki bir şişe şarabı süzdü bir süre ama açmadı. Dün gece içtiği vodka yeterliydi. Akşamı bazıları sıcak severi izleyerek geçirdi. Mona ile en sevdikleri filmdi. Daha önce kaç kez seyretmişti ama hala kendisini güldürüyordu. O gece iyi uyudu. Ertesi sabah kahvaltı ederlerken Linda aradı. Pencere ardına kadar açıktı. Ilık, harika bir hava vardı dışarıda. Wallander mutfakta sandalyede üstü çıplak oturuyordu.
''Hoka'nın bağlantıya geçmesine Uytterberg ne dedi?''
''Onunla henüz konuşmadım.'' Genç kadın şaşırdı.
''Neden konuşmadın? Hoka'nın ölmediğini bilmesi gereken biri varsa o da Uytterberg'tir.''
''Hoka'm bir şey söylemememi rica etti.''
''Bana bunu dün söylemedin.''
''Unutmuş olmalıyım.'' Linda hemen cevap verişinden cevabın hem çekimser hem de baştan savıcı olduğunu anladı.
''Bana söylemediğin başka şeyler de var mı?''
''Hayır.
O zaman biz telefonu kapatır kapatmaz Uytterberg'i aramalısın.''
Wallander onun sesindeki kızgınlığı duyuyordu. ''Eğer sana doğrudan bir soru sorarsam sen de bana dosdoğru ve dürüst bir cevap verir misin?'' diye sordu kızı.
''Evet.
Bütün bunların arkasında ne var? Eğer seni tanıyorsam mutlaka bir fikrim vardır, bilirim.''
''Bu sefer değil, fikrim yok. Ben de en az senin kadar şaşırmış durumdayım.'' Ama Louis'in casus olduğu fikri de bir o kadar saçma.
Saçma olup olmadığını ben bilemem. O şeyleri polis onun çantasında buldu.
Birisi koymuş olmalı. Tek mümkün açıklaması bu. Kesinlikle ajan değildi o diye iddia etti Linda yeniden.
Sonra durdu. Belki de kızı kendisine hak vermesini bekliyordu. Wallander arka tarafta Clara'nın yaygarayı kopararak ağladığını duydu. Clara ne yapıyor?
Yatağında ama oradan çıkmak istiyor. Bu arada yeri gelmişken merak ettiğim bir şey var. Onun yaşındayken ben nasıldım? Çok ağlar mıydım? Sana bunu daha önce sormuş muydum acaba?
Bütün bebekler ağlar.
Merak ediyordum sadece. Sanırım insan kendini çocuklarında yeniden görüyor. Her neyse bugün Uytterberg'e söyleyeceksin umarım.
Yarın. Ama sen çok uslu bir bebektin.
Her şey daha sonra kötüleşti değil mi? Ergenlik çağındayken.
Ah evet dedi Wallander. Berbattı.
Telefonu kapatmalarının ardından Wallander oturmaya devam etti. Bu onun su yüzüne çıkmasına nadiren ses çıkarmadığı en kötü anılarından biriydi. 15 yaşındayken Linda canına kıymaya çalışmıştı. Aslında belki o kadar da ciddi bir durum yoktu ortada. Tipik bir imdat çığlığıydı. Bir dikkat çekmeye çalışma arzusu. Ama eğer Wallander cüzdanını evde unutup geri dönmüş olmasa olay çok kötü bitebilirdi. Onu konuşması çoktan peltekleşmiş halde yanında bir şişe boş ilaç kutusuyla bulmuştu. O an içine düştüğü panik hali daha önce hiç yaşamadığı türdendi ve ayrıca yaşamında hissettiği en büyük çaresizlikti. Kızının kendini korunmasız ve zayıf bir ergen olarak hissettiğini fark edememiş olmak. Bu acı hatırayı zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Ama emin olduğu bir şey vardı. O da eğer kızı ölseydi Wallander'de yaşayamazdı. Yeniden aralarında geçen konuşmaları düşündü. Louis'in bir casus olmadığına bu kadar emin oluşu kendisini düşündürüyordu. Bir kanıt değildi elbette, bir kanaatti. Ama ya haklıysa diye düşündü Wallander. O zaman durumun açıklaması nasıl olmalıydı? Her şeye rağmen Louis ile Hokka'nın işbirliği içinde olabilmeleri mümkün müydü? Yoksa Håkan von Encke kimse söylediklerinden şüphelenmesin diye dışarıya kendini Louis'e aşık gösterecek kadar soğukkanlı bir yalancı mıydı? Kadının ölümünün ardındaki o muydu ve şimdi de dedektifleri yanlış yönlendirmeye mi çalışıyordu? Wallander defterine bir cümleyi not düştü. Linda Louis'in masum olduğuna emin. Ama ta derinlerde kendisi buna inanmıyordu. Louis ölümünden kendi sorumluydu. Durum bu olmalıydı. Saat 2'ye yaklaşırken Wallander Kopenhag Runde Tern'deki yönetim ofislerinin camlı ön giriş kapısının zilini çaldı. İri göğüslü genç bir kadın onu karşılayıp içeri aldı. Hans'a telefonla haber verdi. Hans'la gecikmeden resepsiyona geldi. Solgun ve yorgun gözüküyordu. Bir toplantı odasının önünden geçtiler. İçeride orta yaşlı İngilizce konuşan bir adamla İzlandaca konuşan çok açık renk saçlı iki genç adam arasında bir tartışma vardı. Tercümanları baştan aşağı simsiyah giyinmiş bir kadındı.
''Ağır sözler'' dedi Wallander geçerlerken. ''Ben finans dünyası insanlarının birbirleriyle çok daha ölçülü bir seviyede konuştuklarını sanırdım.''
''Biz ise bazen kendimizi bir mezbahada çalışıyor gibi hissettiğimizi söyleriz.'' dedi Hans. ''Aslında kulağa olduğundan daha sert geliyor. Fakat işiniz para ise elleriniz kana bulanıyor. Sembolik olarak söylüyorum tabii.''
''Neden böyle hararetle tartışıyorlar?''
Hans başını iki yana salladı. ''İş, ne olduğunu tam olarak anlatamam, size bile.''
Wallander daha fazla soru sormadı. Hans onu alıp tamamen camdan, hatta yerler bile camdı, küçük bir toplantı odasına götürdü. Görünüşe göre bu oda binanın dış duvarına bağlı bir uzantı görünümünde tasarlanmıştı. Wallander kendini bir akvaryumun içindeymiş gibi hissediyordu. Bir kadın resepsiyonist kadar genç elinde bir tepsi kahve ve tatlı Danimarka çörekleri getirdi. Hans kahvelerini koyarken kendisi de elindeki not defteriyle kurşun kalemini fincanın yanına bıraktı. Wallander onun ellerinin titrediğini fark etmişti. Her iki fincanı da dolduran Hans, ''Not defteri tutulan günlerin geride kaldığını sanıyordum.'' dedi. ''Polisler artık band kayıtları veya video kayıtları yapmıyorlar mı?''
Televizyon dizileri her zaman bizim işimizin gerçek yüzünü yansıtmıyor. Bazen benim de teyp kaseti kullandığım oluyor tabii. Ama şu an bir soruşturmada değiliz. Bu sadece bir sohbet.
Nereden başlamak istersiniz? Gerçekten sadece bir saatim var. Her şeyi yeniden ayarlamak oldukça zordu.
Konu annenle ilgili, dedi Wallander ciddi bir tavırla. Hiçbir iş ona ne olduğunu öğrenmekten daha önemli olamaz herhalde. Sanırım sen de bu konuda benim gibi düşünüyorsundur.
Demek istediğim bu değildi.
Tamam, buraya niçin geldim? Onunla konuşalım. Neyi kastettiğini veya kastetmediğini değil.
Hans Wallander'e ters ters baktı.
Şunu baştan söyleyeyim, annem bir casus değildi, her ne kadar davranışları gizemli görünse bile.
Wallander kaşlarını hayretle kaldırdı.
Ondan bahsederken daha önce hiç böyle bir şey söylememiştin, yani biraz gizemli davrandığını.
Son konuşmamızdan beri düşünüyorum ve düşündükçe onu daha anlaşılmaz buluyorum. En çok da Sinye konusu yüzünden, bir çocuktan. Kız kardeşi olduğunu saklamaktan daha berbat bir aldatma aklınıza geliyor mu? Bazen tek çocuk olduğum için çok üzüldüğüm günler olurdu. Özellikle çok küçükken, okula başlamadan önce. Ama o benim sorularıma geçiştirmeden soğukkanlılıkla cevaplar verirdi. Şimdi anlıyorum ki aslında annem benim çocukça özlemlerimi buz gibi bir aldırmazlıkla yanıtlıyormuş.
Ya baban?
Babam hiç evde olmazdı. Yani ben çoğunlukla evde olmadığını hatırlıyorum. Kapıdan içeri her girdiğinde yakında yeniden gideceğini bilirdim. Bana hep hediyeler getirirdi. Ama ben babamla birlikte olmanın tadını çıkarmaya bile cesaret edemezdim. Üniforması havalandırılıp fırçalanmak üzere dışarı çıkarıldığında neler olacağını bilirdim. Ertesi gün giderdi.
Annenin gizemli bulduğun yönlerinden bana biraz daha bahseder misin?
Tamı tamına şudur demek çok güç. Bazen çok meşgul olduğunu görürdüm. Derin derin kendi düşüncelerine dalmış olur, onu rahatsız edersem sinirlenirdi. Sanki iğne batırıp canını acıtmışım gibi olurdu neredeyse. Bu size anlamlı geliyor mu bilmem ama ben böyle hatırlıyorum. Kimi zaman odasına girdiğimde çalıştığı defteri hızla kapatır, yazdığı kağıdın üstüne çabucak bir şey çekerdi.
Baban evde olmadığı zamanlarda annenin yaptığı bir şeyler var mıydı? Birdenbire her zamanki düzeninden farklı yapmaya başladığı bir şeyler.
Hayır, sanmıyorum.
Çok çabuk cevap veriyorsun, biraz düşün.
Hans ayağa kalkıp pencereden dışarı baktı. Yerin şeffaf zemininden Wallander bir sokak müzisyeninin kaldırım kenarında önüne şapka açmış, gitarını tımbırdattığını görüyordu. Cam taban müziğin sesini geçirmiyordu. Hans oturduğu yere geri döndü.
Şimdi söyleyeceğim şey için kesinlikle böyledir diye yemin edemem, dedi. Hayal gücümün ürünü olabilir veya hafızam beni yanıltıyor olabilir. Ama şimdi şöyle bir düşününce Hokka'nın evde olmadığı zamanlar genellikle telefonla konuşurdu ve kapısı hep kapalı olurdu. Babam evdeyken bunu yapmazdı.
Telefonla mı konuşmazdı, kapıyı mı kapatmazdı?
İkisini de yapmazdı.
Devam et.
Genellikle etrafta hep çalıştığı kağıtlar olurdu. Hokka'nın evde olduğu zamanlar kağıtlar olmazdı diye hatırlıyorum. Onun yerine masanın üzerinde çiçekler olurdu.
Ne tür kağıtlardı bunlar?
Bilmiyorum ama bazen üstlerinde çizimler de olurdu.
Wallander şaşırdı. Neyin çizimleri?
Dalgıçların. Annem çok iyi resim çizerdi.
Dalgıçların mı?
Çeşitli dalış şekilleri, bireysel dalışların farklı evreleri, tam bükümlü Alman sıçrayışı ya da artık her nasıl diyorlarsa o tür şeylerden.
Başka türlü çizimler de hatırlıyor musun?
Bazen benim resmimi de yapardı. O resimlerin nerede olduklarını bilmiyorum ama güzellerdi.
Wallander Danimarka çöreğini iki parçaya böldü ve birini kahvesine batırdı. Saatine göz attı. Ayaklarının altındaki müzisyen hala sessiz müziğini çalmaya devam ediyordu.
Sorularım daha bitmedi, dedi Wallander. Annenin görüşlerinden bahsedelim. Siyasi, politik, ekonomik. İsveç hakkında neler düşünüyordu?
Evimizde politikadan bahsedilmezdi.
Hiç mi?
İkisinden biri İsveç silahlı güçleri artık ülkemizi savunmaktan aciz gibi bir şey diyecek olursa, diğeri de buna komünistlerin kabahati gibi bir cevap verirdi ve böyle biterdi. Bu cümleleri ikisinden herhangi biri söylemiş olabilirdi. Muhafazakarlardı elbette. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ilımlılardan başka bir partiye oy vermeyi düşünmezlerdi bile. Vergiler çok yüksekti. Onlara göre İsveç sokaklarda huzuru kaçırmaya devam eden çok fazla sayıda göçmene müsaade ediyordu. Sanırım ikisinin de tam tahmin edebileceğiniz gibi olduklarını söyleyebiliriz. Bunun dışında hiçbir olay meydana gelmiyordu o halde.
Asla, benim hatırladığım kadarıyla hayır.
Wallander başını salladı, sonra Danimarka çöreğinin diğer yarısını yedi. Anne babanın birbiriyle ilişkilerinden konuşalım biraz da, dedi çiğnemesi bitince. İlişkileri nasıldı?
İyiydi.
Hiç tartışırlar mıydı?
Hayır, bence birbirlerini gerçekten seviyorlardı. Bunu daha sonradan çok düşündüm. Yani çocukken bir gün boşanacaklar diye bir korku hiç yaşamadım. Bunun düşüncesi bile gelmezdi aklıma.
Evet, ama hiç kavga etmeden beraberce yaşayan bir çift yoktur sanırım.
Onlar yaşıyordu. Tabii ben uyurken tartışıyorlar ve ben bunu duymuyorsam o başka. Ama buna pek inanamam.
Wallander'in başka sorusu yoktu ama pes etmeye de hazır değildi. Annenle ilgili söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Nazikti, ketumdu, belki biraz gizemliydi. Bunları artık biliyoruz. Ama gerçekten doğruyu söylemek gerekirse annen hakkında şaşırtıcı derecede az şey biliyor gibisin.
Bunu fark ettim zaten, dedi Hans acı çektiğini belli eden bir açık sözlülükle. Aramızda gerçek anlamda bir yakınlaşmanın olduğu zamanlar hemen hemen hiç olmadı. Beni kendisine hep belli bir mesafede tutardı. Eğer canını acıtırsam yaramı sarar, beni teselli ederdi elbette. Ama geriye dönüp düşününce bunun ona aslında zor geldiğini şimdi anlıyorum.
Hayatında başka erkek var mıydı? Bu Wallander'in önceden hazırladığı bir soru değildi ama artık sormuş bulunmuştu.
Asla. Annemle babam arasında sadakatsizlik olduğunu hiç sanmıyorum. Her ikisinin de.
Ya birbirleriyle evlenmeden önce? O zamanlar hakkında neler biliyorsun?
Bana kalırsa birbirleriyle hayatlarının çok erken bir döneminde tanıştıkları için ikisinin de bir başkasıyla önceden birlikte olduğunu sanmıyorum. Ciddi olarak yani. Ama tabii buna emin olamam.
40. ayrımın sonu. Sayfa 449.